Ayrım 62, bölüm 83, Chesapeake, 07:35. GM Savannah, Winston Coin'a vardığında ortalık aydınlanmıştı. Kösk, hafif renkli camlardan dışarıya baktı. Kıyıdaki küçük yerleşim yeri, çoğunun özel iskelesi olan az sayıda yazlığın bulunduğu bir yerdi. Kıyıdan ayrıldıktan sonra 400 metre kadar sonra, Raza'nın şoförü dar bir yola saptı. Solda seyrek bir orman, sağda da sahil uzanıyordu. Her iki yanda da çoğu yoldan içeride olan tahta çitler ya da ağaçlarla çevrili, bazılarının girişinde özel mülk yazan irili ufaklı evler vardı. Kösk ışıkların azlığına bakıp evlerden çoğunun yazlık olarak kullanıldığını düşündü. "Ev nerede?" diye sordu Razan. "Sağda, biraz ileride," diye cevap verdi koruması Yegori. "İşte." Bir sıra çam ağacının yanından geçtiklerinde Kösk genişçe bir arazinin içindeki özel evi, kıvrılarak eve doğru giden çakıl taşlı yolu, ahşap ve tuğladan yapılmış gri renkli iki katlı yapıyı gördü. Diğer evlerin epey uzağında, uzun çam ağaçlarının oluşturduğu doğal bir çitin arkasında güvendeydi. Pencerelerden birinde ışık, verandada bir Amerikan bayrağı vardı. Çeçen şoför durmadan yola devam etti. Evin önünden geçip gittiklerinde Yegori sordu. "Ne yapmak istiyorsun işim?" "100 metre daha devam et," dedi Razan şoföre. "Sonra da kenara çekip motoru durdur." Şoför söylenenleri yaptı. Yolun sağını çekip kontağı kapattı. Kösk dönüp arkasına baktı. Evin doğrudan kıyıya ve Chesapeake Körfezi'nin ıslak karanlığına açıldığını gördü. "Son geldiğinde çevreyi kolaçan ettin mi Yegori?" diye sordu Razan. "Elimden geldiğince." "Arkada ne var?" "Özel bir rıhtım, bir de iskele. Galiba bir de kayıkhane." "Sahilden evin arkasına ulaşılabilir mi?" "Sanırım ulaşılabilir." "Ne yapacaksın Razan?" diye soran Kösk terlemeye başlamıştı. "Görürsün." Razan adamlarına bakıp başını salladı. Birden her birinin elinde Glock mark otomatik tabancalar belirdi. Arka sırada oturan korumalar koltukların altından MP5 makinalılar çıkardı. "Yegori, yanına paşarı al. Kıyıdan ilerleyerek evin arkasını güvenlik altına alın. Cep telefonunu titreşim konumunda bırak. Bir sorunla karşılaşırsan beni ara. Sakın unutma, hiçbir koşul altında Nikola'ya ve kadına zarar verilmeyecek. Ama yakalanmalarını istiyorum. Yanlarında başka biri varsa o ayrı konu. O kararı size bırakıyorum ama dikkatli olun. Son derece tehlikeli olabilirler." Razan saatine baktı. "Saat kaç?" "7:40. Yerinize ulaşmak için tam 10 dakikanız var. Ondan sonra ben ötekilerle ön kapıya gideceğim." "Tamam işim." Yegori ön kapıyı açınca karanlık arabanın içine denizin kokusu doldu. Arabadan inen ikinci koruma ona katıldı. Savana'nın kapıları kapanırken iki adam sabah ışığında ilerlediler. "Bana hala cevap vermedin Razan," diyen Kösk'ün endişesi saniyeler geçtikçe artıyordu. "Ne yapacaksın?" "Nikola'yı akıllıca düşünmeye zorlayacağım." "Ya işe yaramazsa?" Razan cevap vermedi. Cebinden Kösk'ün beylik tabancasını çıkarıp uzattı. "Kendini koruman için, başka bir şey değil. Seni bir daha uyarıyorum. Nikolay'ın saçının teline dokunursan bir daha Moskova'yı göremezsin." Razan saatine baktı. Kapıyı açıp şoföre döndü. "Burada bekle. Sizler benimle gelin. Sen de Kösk." Maryland 08:15. 4 numaralı karayolunda Chesapeake yönünde hızlı ilerlerken Collins arabanın sirenini çalıştırdı. Direksiyonda Morgan önüne çıkan her ağacı geçiyor, yolun düz ve açık bölümlerinde gaza basıp Ford'u 160 kilometreye çıkarıyordu. Chesapeake sahiline 25 kilometre kala Collins'in cep telefonu çaldı. Arayan Murphy'ydi. "Jack, neredesiniz?" "Şu anda Melwood'u geçtik. Ekipleri Plumburnu'ndan hem kara hem de kıyı yönünde harekete geçirdim. Chesapeake bölgesinde olup da kontrol etmediğimiz kiralık yerlere bakacaklar. Zaman alacak. Çünkü listede hala 40'a yakın yer var. Ama takviye gönderdim. İşleri hızlandırmalarını söyledim." "Helikopterlerden bir haber var mı?" "Şu anda kıyıyı tarayan iki helikopter var. 4 tanesi de yolda. Eğer beyaz minibüse benzer bir şey görürlerse merak etme, sana haber veririm. Bağlantıyı kesmeyelim Jack." Telefon kapandı. Collins telefonu cebine yerleştirdi. Murphy'nin söylediklerini Morgan'a aktardı ve bir süre düşünüp kafasını salladı. "Biliyor musun, mantıklı değildi o." "Mantıklı olmayan ne?" "Raşit bir profesyonel. Kimyasalı Chesapeake'den ta DC'ye taşıma riskini göze alamaz. Malı DC'ye daha yakın bir yere gizlemiş olmalı. Ne düşünüyorum biliyor musun? Hücre evini bulsak da o çoktan uzaklaşmış olacak. Yani boşuna uğraştığımızı mı söylüyorsun?" Collins suratı bir karış saatine baktı. 08:17. "Muhtemelen." Washington DC 08:17. Adam Samsonite bavulu topladı. Çok fazla bir şey almamıştı. Fazladan bir kat elbise, tıraş malzemesi ve izin verilen tek bavula sığdırılabildiği kadar kişisel eşya. O kadar. Ötekilerle birlikte güvenlikleri için hükümetin Mount Weather'daki dev yeraltı sığınağına götürüleceğini biliyordu. Yatak odasında tek başına soğuk terler dökerken dönüp komodinde bıraktığı klonlanmış cep telefonuna baktı. Raşit'i aramak zorunda olduğunu ama fazla zamanı kalmadığını biliyordu. Üstüne üstlük bavulunu yapmasını bekleyen iki gizli servis ajanı da yandaki oturma odasındaydı. Evine geldiğinden beri neredeyse hiç yalnız kalmamıştı. Tam o anda bunu doğrularcasına kapı vuruldu. Girin. Gizli servis ajanlarından biri kapıdan başını uzattı. Özür dilerim efendim ama acele etmemiz lazım. Birkaç dakikaya daha ihtiyacım var. Ajan iç çekti. Lütfen daha fazla olmasın efendim. Buradan hemen çıkmalıyız. Ajan gidince adam cep telefonunu aldı. Konuşmak üzere banyoya girmek üzereyken kapı yıkılır gibi açıldı. Telefonu cebine attı. İçeriye Harry Judd'ın girdiğini görünce şaşırdı. Bay Judd, burada ne arıyorsunuz? Benimle gelin efendim. Birkaç dakikaya ihtiyacım var. Mümkün değil, benimle gelin lütfen. Peki öyleyse. Adam Judd'ın kaba ses tonundan durumun acil olduğunu anladı. Yatağın üzerindeki ceketine uzandı. Beni nereye götürdüğünüzü söylemenize izin var mı Bay Judd? Tabii var. Beyaz Saray'a dönüyoruz Bay Rep. Beyaz Saray 08:35. Douglas Stevenson'ın uzattığı kahverengi dosyayı alırken başkanın yüzü asıldı. Booth'un özel bölümdeki salonda oturuyorlardı. Başkan gözlerini iki eliyle tuttuğu dosyaya dikti. Bu mu? Evet efendim dedi Doug Stevens. Bob Rep hakkında bulabildiğimiz bütün kişisel ayrıntılar. Okudukça rahatsız olacaksınız ama isterseniz size anlattıklarını anlatayım. Böylece zaman kazanmış oluruz. Daha iyi olur. Hatırlarsanız size Bob Rep'in Lübnan'da savaş muhabiriyken ilişkiye girdiğini sandığımız Yelena Mazavi adında genç bir Filistinli kadından bahsetmişti. Booth başını salladı. İsrailler tarafından öldürülmüş, terörist olduğundan kuşku duyulan bir kadın demiştin, öyle değil mi? Rep'le olan ilişkisi düşündüğümüzden de derinmiş. Ne demek istiyorsun? Karısıymış. Stevens, başkanın yüzündeki şaşkınlık ifadesini görüp sustu. Andrew Booth birkaç saniye ağzını açamadı. Sonra Stevens'a devam etmesini işaret etti. Hepsi bu kadar da değil. Kadının öldürdüğü FKÖ kampının adı Sabra'ydı. Sabra ve Şatila kamplarındaki vahşi katliamı duymuş olmalısınız efendim. Tarihe geçecek bir kasaplık. Falangistlerle İsrail'in desteklediği milisler kampların FKÖ gerillalarını yataklık ettiğini sandılar. Onun için de kampları basıp kim varsa öldürdüler. Bulabildikleri bütün Arapları kadın erkek çocuk demeden kurşuna dizdiler, gırtlakladılar. Canavarca bir saldırıydı, soğukkanlı bir katliam. Bir günlük vahşetin sonunda 1800 insan öldürüldü. Saldırı başladığında Yelena Mazavi akrabalarını ziyaret etmek için kamptaydı. Ötekiler gibi o da öldürüldü. Bütün kurbanların listesini çıkaran Kızılay raporuna göre gırtlağı kesilmiş, kan kaybından ölmüş. Stevens duraksadı. Daha da önemlisi öldüğünde 8 aylık hamileymiş. Başkan yıldırım çarpmış gibiydi. Zor duyulan bir sesle konuştu. Devam et. Rep ondan sonra yıkıldı. Kendini toparlayamadı. Olaydan kısa bir süre sonra Amerika'ya dönüp bir psikiyatri kliniğinde 6 ay geçirdi. Ya sonra? Gerisini toparlamaya çalıştık efendim ama bir kısmı gerçek, bir kısmı da bizim varsayımlarımız. Anlat. Bilebildiğimiz kadarıyla Rep'in daha sonra Lübnan'da tanıştığı genç Arap, radikallerden önce Müslüman Kardeşler Örgütü'nde, arkasından da El-Kaide'de çok yükseldi. Çok ilginç ve belki de belirleyici olan taraf, adamın Yelena Mazavi'nin abisi olması. Raporda da belirtiliyor efendim. Dahası Rep, sonraki yıllarda Orta Doğu'ya özel olarak birçok kere gitmiş. Birkaç ay önce resmi bir heyetle İstanbul'da bulunduğu sırada 2 saate yakın bir süre ortadan kaybolduğunu belirten bir gizli servis raporu var. Orada da El-Kaide'den biriyle, muhtemelen de Mazavi'nin abisiyle buluştuysa şaşırmam. Bize neden ihanet etti Doug? Gerçek amacı neydi? Karısının ölümünden bu ülkeyi sorumlu tutamaz ya. Stevens düşündü. Açık konuşmamı isterseniz, bana kalırsa Rep uzun zamandan beri gizliden gizliye Arap davasını destekliyordu. Geçmişte yönetiminizde görev almadan çok önce de Amerika'nın Orta Doğu politikasını eleştirdi. Onunla çalışmaya karar verdiğinizde bunu biliyordunuz tabii. Gizleyecek kadar dikkatli davranmasına rağmen duyguları hiçbirimizin tahmin edemeyeceği kadar derin, çok daha kişisel ve acıydı demek ki. İyi ama ne elde etmeyi umuyordu ki? Ben sadece tahminimi söyleyebilirim. Söyle. Bir biçimde değişimin ebeliğini yapmak istedi. Stevens omuz silkti. Bulabildiğim tek mantıklı neden bu. Yıllar önce yazdıklarına bakınca Orta Doğu politikamızda keskin bir dönüşten yana olduğu açık. İsrail'i desteklememiz uğruna Arap halklarının geri bırakıldığını hatta ezildiğini düşünüyordu. İhtiyacımız olan petrolü aldığımız sürece Arapların haklı davalarının Filistin gibi göz ardı edilmelerine ses çıkarmadığımızı yazıyordu. Rep ısrarla yanlış at oynadığımızı yazıyordu. İslam dünyasıyla daha adil bir ittifak kursak hem petrolümüzü alacağımızı hem de geçmişte yitirdiğimiz Arap sempatisini yeniden kazanacağımızı iddia ediyordu. Böyle bir politikayı neden daha güçlü bir şekilde savunmadı? İnandıklarına neden sözde değil de korkunç bir ihanetle desteklemeye kalktı? Bu soruya sadece Rep cevap verebilir efendim. Nerede şimdi? Aşağıda. Harry Judd ve iki adamının gözetiminde. Yukarı getirsinler. Chesapeake 07:52. Carla bütün evi dolaşmış, geride hiçbir şey bırakılmadığından emin olana kadar tüm odaları gözden geçirmişti. İşini tamamladığında çantasını topladı ve motosiklet elbiselerini giydi. Midesinde hissettiği yakıcı korku bir türlü azalmıyordu. Genç kadını devam etmeye iten tek şey Nikolay'ın söyledikleri, uzun zamandır duymayı düşlediği sözlerdi. Ama o sözlerin getirdiği teselli duygusu endişeyi azaltamıyordu. Onunla yeniden birlikte olmak çok anlamlıydı. Yine de bütün bunlar bitene kadar huzur bulamayacağını biliyordu. Nikolay, Raşit'le evden ayrılmadan önce yatak odasında kısacık bir süre birlikte olmuşlardı. Gözlerinin içine bakmıştı Nikolay. Pişmanlık duyuyor musun Carla? Hayır. Emin misin? Şimdi yedek olmadığım kadar. Sonra Nikolay yanağını okşamış, öpmüş, her zamanki gibi aldırmaz görünmeye çalışmıştı. Her şey düzelecek Carla. Korkma, yakında görüşeceğiz sevgilim. Oysa gözlerinde bir şey, daha önce hiç görmediği ve en azından kendisi kadar korkuyla pençeleştiğini gösteren huzursuz bir bakış vardı. Nikolay ile Raşit gittikten sonra düşüncelerinden kurtulamadı. Ya işler ters giderse, ya Washington yok edilir, yüz binlerce masum insan katledilirse, ya bir daha Joseph'i göremezsem. Honda'nın anahtarlarını almaya gittiğinde kapı birden kırılırcasına açıldı. Ellerinde makinelilerle iki kişi içeri daldı. Her şey o kadar çabuk oldu ki karla arkasına geçen iki kişiyi göremedi bile. Kısacık bir an, şokla dolu bir saniye boyunca hareket bile edemedi. Sonra arkasındaki adamlar sarıldı. Bir el ağzını kapattı. Genç kadın debelenirken ön kapıdan giren ikisi ellerinde MP5'lerle merdivenlere atıldı. Ön kapıdan önce İşim Razan, arkasından da Alexey Kursk girdi. Ellerinde tabancaları görünce Carla daha fazla dayanamadı. Birden öteki adamların kim olduğunu anlamıştı. Razan'ın korumaları. Üst kata çıkanlar bir süre sonra döndüler. Kadın yalnız İşim, ev boş. Bırakın, sonra da dışarıda nöbet durun. Adamlar Carla'yı bırakıp çıktılar. Carla, Kursk ve Razan'la yalnız kaldı. Çeçen iskemleyi gösterdi. Otur. Carla afallamış bir halde oturdu. Kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Kursk yaklaştı. Tabancanın damlusunu genç kadının şakağına dayadı. Nikolay nerede? Bölüm 84. Beyaz Saray 08:45. Başkan Andrew Booth suitinde pencerenin yanında ayakta duruyordu. Kapının açıldığını duydu. Arkasını döndüğünde Harry Judd'ın içeri girdiğini gördü. Yanında Bob Rapp ve dışarıda kapının iki yanını tutan, elleri kalçaların üzerindeki tabancanın kabzasında iki gizli servis ajanı vardı. Booth başını salladı. Harry Judd dışarı çıktı, kapıyı kapattı. Başkan Bob Rapp'le yalnız kaldı. Odaya ezici bir sessizlik, gergin bir hava hakimdi. Booth pencerenin yanından uzaklaştı. Konuğuna doğru yürürken gözleri nefretle parlıyordu. Bir an için Rapp'e vuracak gibi oldu. Büyük bir gayretle kendini kontrol etti. Bay Stevens neden buraya getirildiğini anlattı değil mi? Rapp sessizce başını salladı. Yüzü ifadesizdi. Başkan pencerenin yanındaki koltuğa çöktü. Derin bir nefes alarak dışarıya, bahçeye baktı. Koltuğu kavrayan parmakları bembeyazdı. Nihayet konuştuğunda sesi heyecandan kısılmıştı. 10 yıl önce hayranı olduğum bir adamla tanıştım. Dürüstlüğüne, güvenilirliğine, prensip sahibi olduğuna inandığım biri. Yıllar sonra dostum olan bir adam. Sadece dostum da değil, danışmanım olarak seçtiklerimden biri. Bu onuru ona mantığına, sadakatine, dürüstlüğüne tümüyle güvendiğim için verdim. Booth sustu. Öfkeyle kafasını salladı. Şaşkınlığı hala geçmemişti. Ama tüm yaşamım boyunca bir insan hakkında asla bu kadar yanılmadım. Asla. Rapp suskun kaldı. Neredeyse ağlamak üzere olan başkan kafasını çevirdi. Gözlerini Rapp'e dikti. Şu anda sana ülkene neden ihanet edip böylesi bir tehlikeye attığını, bu başkenti esir alan, belki de yok etmek niyetinde olan düşmana neden yardım ettiğini sormayacağım. Sana kişisel sebeplerini ya da bu şerefsizliği neden yaptığını, zorlanıp zorlanmadığını bile sormayacağım. Bunların hepsinin sırası gelecek. Ama şu anda daha önemli olan Ebu Haşim'in isteklerini zamanında yerine getirmemi imkansızlaştırdığı için bu kentin korkunç bir felaketle karşı karşıya kalması. Belki de niyeti baştan beri buydu. Booth durakladı. Rapp'in yüzüne dikkatle baktı. Bu konuda söyleyecek bir şeyin var mı? Rapp konuşmadı, gözlerini kaçırdı. Yere bakmaya devam etti. Booth adamın vücudunun titrediğini, terlediğini fark etti. Yaklaşık bir saat sonra bu başkent halkıyla birlikte belki de tarihin en korkunç terör saldırısıyla karşılaşacak diye devam etti sözlerine. Eğer öyle olursa ihanetinin korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaksın. Çünkü bu kent yok olacaksa sen de beraber öleceksin. Büyük bir ihtimal bende. Bunun seni korkutup korkutmadığını bilmiyorum ama beni korkutuyor. Ama beni en çok korkutan, dehşete düşüren ne biliyor musun? Başkan ıslak gözlerini pencereye çevirdi. Sonra yine Rapp'e baktı. Oradaki yüz binlerce her şeyden habersiz, masum insan ölen olmadan ölebilir. Ve ben de bunu önlemek için bir şey yapamıyorum. Durdu. Belki sen yaparsın. Rapp'in yüzü ölü gibi bembeyazdı. Sonunda başını kaldırdı, konuştu. ''Ne yapmamı istiyorsunuz?'' dedi zor duyulur bir sesle. ''Bana yardım et.'' Başkanın sesi yorgun, yalvarır gibiydi. ''Çok geç olmadan bu işi durdurmama yardım et.'' Chesapeake 0755 ''Nikolay nerede?'' dedi Kösk yeniden. Karla iskemleye yığılmış, cevap veremeyecek kadar sarsılmıştı. Yüreği hızla çarparken kendi umutsuzluğunun etkisinden kurtulmaya çalıştı. Tepesinde duran Kösk tabancasını indirmemişti. Karla cevap vermeyince işim razan yaklaştı. Elini genç kadının omuzuna koydu. ''Senin işin bitti artık, farkındasın umarım. Neden nerede olduğunu söylemiyorsun?'' ''Bilmiyorum.'' ''İşte buna inanmıyorum Karla Şerif.'' Razan kafasını salladı. ''Böylesine çılgınca bir şeyde isteyerek görev aldığına inanmadığım gibi. Kendi kendime hala neden?'' diye soruyorum. Karla acılı gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Yüzünü ellerine gömdü. ''Nasıl anlatabilirim?'' ''Hadi anlat.'' dedi Alexey Kursk sakince. Tabancasını indirdi. ''Nikolay'la birlikte Raşit'e neden yardım ettiğinizi anlat.'' Anlattı. Kelimeler ağzından bir sel gibi döküldü. Bitirdiğinde gözleri yaşlıydı. ''Nikolay şimdi nerede?'' diye sordu Kösk. ''Gitti.'' ''Nereye gitti?'' Karla kafasını salladı. Tümüyle yıkılacağını hissetti. Kösk'ün sabrı taşmak üzereydi. Ama yumuşak bir sesle sordu. ''Ona ihanet etmiş olmaktan mı korkuyorsun?'' Karla acı içinde ellerini kenetledi. ''Nasıl edebilirim?'' ''Eğer onu öldüreceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun.'' dedi Kösk. ''Ama Nikolay'ın gerçeği görmesi gerek. İkimiz de onun Muhammed Raşit gibi biri olmadığını biliyoruz. O, kör nefretini tatmin etmek ya da bir şey kanıtlamak için 500.000 insan öldürecek ya da sakat bırakacak biri değil. Bu işe zorlandı. Tıpkı senin zorlandığın gibi. Ama artık bunu bitirmenin zamanı geldi. Bunu sen de biliyorsun. Bana her şeyi anlatarak yardım edebileceğini bildiğin gibi. Ama vicdan ile Nikolay'a ihanet etme arasında bocalıyorsun. Öyle değil mi?'' Karla yine cevap vermedi. Kösk'ün söyledikleri yüreğini dağlamıştı. ''Oğlum ve Nikolay korkunç bir felakete yol açacak bir plandan daha mı değerli?'' ''Ben Nikolay'a ihanet edemem. Benden...'' ''Öyleyse son aylarda sokakta karşılaştığın insanların yüzlerini düşün. Sen de annesin Karla Şerif. Washington'da senin gibi on binlerce olan kadını düşün. Oğulları, kızlarıyla beraber şu anda kahvaltıya oturanları. Çocuklarını okula götürüp kimyasal zehir yayılırsa bunun son kez olacağından habersiz onları öperek vedalaşanları düşün. Üstelik Muhammed Raşit ve Ebu Haşim gibilerin bu ülkeye karşı duydukları kinle bunun mümkün olduğunu sen de biliyorsun. Bu kadınları düşün Karla Şerif. Sonra kendi çektiklerini hatırla ve onların nasıl bir acı çekeceklerini düşün. Bunca insana böyle korkunç bir acı çektirmek istiyor musun?'' Kursk eğildi. Genç kadının yüzüne baktı. ''Nikolay'ın senin için ne demek olduğunu biliyorum. Ona ihanet etmek istemediğini de biliyorum. Ama tek bir sorun var. İhanet etmezsen vicdanında böyle bir yükle yaşayabilir misin?'' Beyaz Saray 0850. Odada insanın içini ürperten bir sessizlik oldu. Rap'in suskunluğuna şaşıran başkan öfkeyle konuştu. ''Hala cevabını bekliyorum. Size yardım edemem. Bu tokat yemiş gibi oldu. Neden? Çünkü bu benim elimde değil. Söyleyeceğim ya da yapacağım hiçbir şey olacakları değiştiremez. Artık yapılacak bir şey yok. Tanrı aşkına neden?'' diye öfkeden köpürüyordu Booth. ''Ülkeyi tehlikeye atmak neden? Bu kenti rehin alan bir avuç teröriste yardım etmek neden? Ne kazanmayı umuyorsun? Yoksa bir biçimde zorlandın mı? Tehdit mi edildin? Şantaj mı yaptılar?'' Rep odaya girdiğinden beri ilk kez Booth'un gözlerine baktı. ''Hayır,'' dedi sakin bir sesle. ''Ne yaptıysam bilerek yaptım. Bütün söyleyeceğim bu mu? Anlayamazsınız.'' ''Anlayamaz mıyım?'' diyen Booth yüzü öfkeden kıpkırmızı yanındaki masanın üzerinden dosyayı alıp Rep'e fırlattı. ''Yelena Mazavi'den haberim var. Çektiğin korkunç acıyı biliyorum. Daha sonra yaşadıkların da. Şu son bir saat içinde istihbaratçılarımdan senin hakkında öğrendiklerim, seninle geçirdiğim yıllar boyunca öğrendiklerimden çok daha fazla. İstersen bir bak, her şey orada.'' Rep dosyayı aldı, sayfaları çevirmeye başladı. Rengi iyice attı. Sonra dosyayı masanın üzerine bıraktı. ''Öyleyse neden yaptığımı anlamış olmalısınız. Radikal Arap dostlarının aynı davayı paylaştığın için mi? Sebebi bu mu? Bir şekilde değişime ebelik edeceğini düşündüğün için mi? Yoksa çıldırdın mı?'' Rep pencereye yürüdü, buğulu gözlerle dışarı baktı. ''Benim yapmak istediğim çok daha büyük bir amaca ulaşmaktı. Gerçekten çıldırmış olmalısın.'' Booth şaşkınlıktan sendelemiş gibiydi. ''Bir ceset denizi arasında dolaşmanın nasıl bir duygu olabileceğini hiç düşündünüz mü?'' dedi ve arkasını döndü Rep. Birden sesi titredi. ''Bazılarına tanıdığınız, bazılarıyla dost olduğunuz 1800 kişinin kan gölü içinde öldüklerini görmenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Aralarında hamile eşinizi bulmanın nasıl bir şey olduğunu. Ağlarsınız. Bu adaletsizlik karşısında haykırırsınız. Ama bunun bir işe yaramayacağını, hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini bilirsiniz. O gün Sabra'da katliamdan sonra kampta yürürken Yelena'yı bir hendekte gırtlağı kesik bulduğumda yıkıldım. Umutsuzluğun, öfkenin, Çevremde gördüğüm katliamdaki derin adaletsizlik duygusunun altında ezildim. Ama yapabileceğim hiçbir şey yoktu. O günden sonra bağlılığımın hangi yönde olacağına karar vermek kolay oldu. Zamanı geldiğinde değişimde payımın olabileceği, Yelena'nın halkına yardım edebileceğini gördüğüm gün, inandığım bir davada isteyerek yer almaya karar vermem kolay oldu. Bu davayı sözler değil de terörle savunmak neden? Tanrı aşkına neden? Ha, ne zamandan beri dış politikamız sözlerle değişiyor? Geçmişte sözleri denedim. Hiçbir işe yaramadı. Neden masum Amerikalıları suçlu olmadıkları bir şey için cezalandırıyorsun dedi Booth zor duyulur bir sesle. Karını, doğmamış çocuğunu Amerikalılar öldürmedi. O korkunç cinayeti ülken işlemedi. Amerikan silahları ve füzeleri işledi derken rapin yüzünde acı dolu bir ifade vardı. Sesi boğuktu. 1800 Arap'ın öldüğü o gün parmağımızı bile oynatmadık. Onların yerine 1800 Amerikalı ya da Yahudi ölseydi Sayın Başkan, bu ülkenin olduğu yerde durup ölüleri sayacağını mı düşünüyorsunuz? İşimize geldiği zaman öylesine dürüst olmayı biliyoruz ki, Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal edip petrol kaynağımızı tehlikeye atınca ya da Güney Amerika'da uyuşturucu satıcısı kukla diktatörlerden biri çizgiyi aşınca tabii ki o zaman bir şeyler yapıyoruz. Ama bir sürü değersiz Arap'ın katledilmesi, o zaman dürüstlüğümüz nerede kalıyor? Geçmişten ben sorumlu değilim. Sorumlu olmadığım bir konuda da cevap veremem. Vermenizi istemiyorum zaten. Ama elinizde daha önce hiçbir Amerika başkanının yapmadığı bir şeyi gerçekleştirmek için fırsat var. Onurlu olanı yapın. Geçmişin hatalarını düzeltin. Tehdide ve şantaja boyun eğerek mi? Aklını kaçırmışsın rap. Eğer aklından yaptıklarında haklı olduğunu geçiriyorsan aklını tümüyle kaçırmış olmalısın. Ne elde etmeyi umuyorsun? Çarpık bir kişisel adalet mi? Bütün bu olanlardan ne bekliyorsun? Yelena'nın istediklerini. Ne eksik ne de fazla. Bantta duyduklarınızı. Yüz binlerce Amerikalı'nın hayatı pahasına olsa da mı? Bu kent mezarlığa dönse de mi? O kadar ileri gidemez. Hiç gitmedi dedi rap inançla. Mektuplardaki koşulları yerine getirirseniz gitmez. Üstelik bu kararı siz verdiniz, ben değil. Bu koşulları ta başlangıçta yerine getirebilirdiniz. Ama hayır. Karşısında hiçbir gücünüzün olmadığı, yarın ölmeye hazır bir kişinin önünde yarım milyon insanın hayatını tehlikeye attınız. Bu son sözün mü? Son söz benim değil Sayın Başkan, sizin. Ben sadece basit bir oyuncu, bir kuryeyim. Olanlar benim kontrolümün dışında, başından beri de dışındaydı. Ben olmasaydım da çok fark etmezdi. Bütün bunların içinde benim rolüm çok önemsiz. Yoksa hala farkında değil misiniz? Başkan elini başına götürüp her şeyi nafile anlamında bir hareket yaptı. Durumun mutsuzluğunun, rapin kararlılığının, masanın üzerindeki saate bakarken akıp giden dakikaların farkındaydı. Bu konuşmanın bir yere varmayacağını, bir duvara konuştuğumu görüyorum diyen umutsuzluk içindeki Booth derin bir of çekti. Sana son bir kez soruyorum. Bana yardım edecek misin? Size söyledim. Edemem. Ayrım sonu sayfa 629. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Glock. G-L-O-C-K. Melwood. M-E-L-W-O-O-D. Samsonite. S-A-M-S-O-N-I-T-E.